Ayrı bir beyki, huzursuz adam Henning Mankell, sayfa 234. Ertesi gün kendini daha iyi hissediyordu. Ateşi normale düşmüştü. Yağmur bütün gece yağmıştı ama Van Lander gökyüzüne bakıp dışarıda oturabileceklerine karar verdi. Linda ailesiyle birlikte saat 5'te geldiklerinde her şey hazırdı. Kızı eksiksiz sofrayı görüp onu tebrik etti ve bir kenara çekerek ''Bir misafirimiz daha olacak.'' dedi. ''Kim?'' ''Annem.'' ''Hayır, onu burada istemiyorum. Son gelişinde neler olduğunu biliyorsun.'' ''Böyle bir gecede onun yalnız olmasını istemiyorum.'' ''Onu kendi evinde ağırlayabilirsin.'' ''Endişelenmene gerek yok. Unutma, böyle bir günde onun burada olmasına izin vermekle iyilik yapmış oluyorsun.'' ''Ne zaman geliyor?'' ''Ona 5:30 dedim. Gelmek üzeredir.'' Kendini rezil edecek kadar içmesini engellemek senin görevin. Kabul, unutma, Hans da onu seviyor. Hem ayrıca torununu görmeye onun da hakkı var. Wallander başka bir şey söylememişti. Ama mutfakta yalnız kaldığı bir ara sakinleşmek için koca bir yudum viski yuvarladı. Mona gelmiş ve her şey ilk başta gayet güzel gidiyordu. Gece için özenle giyinmişti ve neşesi yerindeydi. Hep beraber yemek yiyip yemekle beraber içtiler, güzel havanın tadını çıkardılar. Wallander Mona'nın torunuyla güzel güzel oynayıp vakit geçirdiğini gördü. Bu tıpkı onu yeniden Linda'yı da görmek gibiydi. Fakat bu huzurlu atmosfer fazla uzun sürmemişti. Saat 11'e doğru Mona durup dururken geçmişte yaşadığı bütün haksızlıkları sayıp dökmeye başladı. Linda onu sakinleştirmeye çalışsa da belli ki Mona hepsinin tahmininden daha fazla içmişti. Belki de çantasında küçük bir şişe saklıyordu. Wallander önce bir şey dememiş, sadece anlattıklarını dinlemişti. Ama sözler bir noktaya gelince artık daha fazla dayanamadı. Yumruğunu masaya indirip Mona'ya gitmesini söyledi. Kendisi de biraz içmiş olan Linda ona bağırarak sakin olmasını söyledi. Büyütecek bir şey yok diyordu. Ama Wallander için vardı. Bunca zamandan sonra ilk defa en sonunda Mona'yı artık hiç özlemediğini fark etti. Ve bunu fark etmesi onun da ithamlarda bulunmasına yol açtı. Birlikte yaşlanmak için bunca yıl yaşayabileceği bir başka kadın bulamaması asıl Mona'nın suçuydu. Masayı terk etti, Jussi'yi aldı, fırtına gibi çekip gitti. Yarım saat sonra geri döndüğünde partinin dağılmakta olduğunu gördü. Mona çoktan arabaya binmişti. O gece sadece bir kadeh şarap içen Hans kullanacaktı arabayı. ''Gecenin bu şekilde bitmiş olması ne kötü'' dedi Linda. ''Oysa çok güzel bir akşamdı. Ama Mona'nın içmesinin bizi hep böyle bir şeye sürükleyeceğini artık biliyorum.'' ''Yani haklıymışım değil mi?'' ''Sen bunu o şekilde görmek istiyorsan öyledir. Belki hiç gelmemeliydi. Fakat artık yardıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Annemin kendini böyle öldüresiye içtiğini bilmiyordum.'' Kızı Wallander'in yanağını okşadı ve kucaklaştılar. ''Eğer sen arada olmasaydın asla dayanamazdım.'' dedi Wallander. ''Yakında Clara burada seninle zaman geçirebilecek yaşa gelecek. Bir veya iki yıl sonra, zaman çabuk geçer.'' Wallander onları uğurladı, yemek artıklarını ve kirli tabakları temizledi. Ardından da yılda sadece bir iki kere yaptığı bir şeyi yaptı. Bir puro çıkarıp yeniden bahçeye geçti, oturdu ve purosunu yaktı. Hava soğumaya başlamıştı, eski günleri düşünmeye başladı. Okul arkadaşlarını düşündü. Limham'da birlikte okuduğu arkadaşlarını... Onların hayatı nasıl şekillenmişti acaba? Birkaç yıl önce yeniden bir araya gelmek için toplanmışlardı ama Wallander katılmak için girişimde bulunmamıştı. Şimdi pişmandı. Oysa onlara ne olduğunu görmek kendi hayatını bir perspektife koymasını sağlardı herhalde. Saat 2'ye kadar dışarıda oturdu. Bir ara kulağına uzaklardan bir müzik sesi geldi. İsveç gün dönümünün en sevilen parçalarından Kalle Schwen'in valsi olsa gerekti ama emin değildi. Sonra yatmaya gitti. Ertesi gün geç saatlere kadar uyudu. Uyanınca yataktan kalkmayıp kütüphaneden aldığı kitapları elden geçirmeye başladı. Derken yattığı yerde birden sıçrayarak doğruldu. Okurken siyah beyaz bazı fotoğraflara gelmişti kitap. Amerikan denizaltıları ve soğuk savaş sırasında onların Rus karşıtlarıyla aralarında bitmeyen güç denemeleri üzerine bir kitaptı. Resme baktı, kalbinin daha hızlı atmaya başladığını hissediyordu. Hiç şüphe yoktu buna. Resimdeki şey Bokö'den gelirken eve yanında getirdiği silindirin tıpatıp aynısıydı. Wallander yataktan sıçrayıp çıktı ve silindiri eski ayakkabılarını kaldırdı, kitaplığın arkasına koyduğu yerden çıkardı. Fotoğrafın olduğu bölümde İngilizce yazıları yanlış anlamamak için gidip İngilizce İsveççe sözlüğünü de aldı. Konu James Bradley ile ilgiliydi. Bradley 1970'lerin başında Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde denizaltı komutanlığı yapmıştı. Adam Ruslarla başa çıkmanın yeni yollarını aramak için bütün gecelerini Pentagon'da çalışma odasında geçirmesiyle tanınırdı. Koridorlarda devriye gezen güvenlik görevlilerinin dışında binada hiç kimsenin kalmadığı yine böyle gecelerden birinde Bradley'in aklına bir fikir gelmişti. Öyle cüret isteyen bomba gibi bir fikirdi ki doğrudan Başkan Nixon'ın güvenlik danışmanı Henry Kissinger'ı görmeye gitmişti. O günlerde insanların kendi aralarındaki söylentiler Kissinger'ın birisini en fazla 5 dakika dinlediği, 20 dakikadan fazla ise asla dinlemediği yönündeydi. Bradley'in onunla görüşmesi 45 dakikadan fazla sürmüştü. Arabasına binmiş Pentagon'a geri dönerken aklındaki ekipmanı bir araya getirebilmek için gereken ödeneği alacağına yürekten inanıyordu. Kissinger bir şey söz vermemişti ama Bradley onun çok etkilendiğini fark etmişti. Kısa bir süre içinde bu çok gizli göreve Halibut denizaltısının gönderilmesine karar verilmişti. Bu denizaltı ABD denizaltı filosunun en büyüklerinden biriydi. Wallander denizaltının ağırlığını, uzunluğunu, silah donanımını, subay ve mürettebat sayısını okuyunca hayretler içinde kaldı. Temiz hava depolamak ve kumanya temin etmek için sadece ara sıra su yüzüne çıkacağından yıl boyunca görevde olmaması için bir sebep yoktu. Yiyecek depolarını açık denizde bir saatten kısa bir sürede doldurabilirdi ama yeni görevine çıkarmak için gemiyi baştan hazırlamak gerekiyordu. Dalgıçlar için bir basınç odası oluşturmak lazımdı. Çünkü onlar denizin en dibinde bu görevin en zor kısmını gerçekleştireceklerdi. Bradley'in aklına gelen fikir aslında çok basitti. Ruslar anakaradaki kumanda merkezi ile Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Petropavlovsk'taki üslere bağlı devriye gezen nükleer silah donanımlı denizaltılar arasında iletişimi sağlamak için Okhotsk denizine kablo döşemişlerdi. Bradley'in planı onun üstüne bir dinleme cihazı monte etmekti. Ama büyük bir sorun vardı. Okhotsk denizi 200 bin mil karelik bir alandı. Kablonun nerede olduğunu nasıl bulacaklardı? Çözüm de planın kendisi kadar basitti. Bradley Pentagon'da bir gece Mississippi Nehri kenarında çocukken geçirdiği yazları hatırlamıştı. Çocukluk hatıraları problemi çözmüştü. Nehir kıyısı boyunca düzenli aralıklarla asılmış tabelalarda demir atmak yasaktır, su altı kablosu yazılı uyarılar olurdu. Vladivostok şehri dışında Rusya'nın doğusu baştan aşağı bakir doğaydı. Dolayısıyla su altı kablosunu döşeyecek fazla bir yer yoktu ve Sovyetler Birliği'nde bile uyarı tabelası denen şeyler vardı. Halibut yola çıkmış ve Pasifik Okyanusu'nu deniz altından geçmişti. Rus denizaltılarına yakalandıkları birkaç deniz radarı yüzünden maceralı geçen bir yolculuktan sonra Rus karasularına girmeyi başarmışlardı. Sonra sıra Kuril Adaları arasındaki kanallardan birine sızmaları gerektiği operasyonun en riskli bölümüne gelmişti. Halibut mayın ve radar bağlantısı tespiti için en ileri düzeyde teçhizata sahip olduğundan sızmayı sorunsuz başarmışlar, kabloyu oldukça kolay bulmuşlardı. Sonraki işlem Ruslara fark ettirmeden dinleyici mekanizmayı kabloya monte etmekti. Birkaç denemeden sonra onu da başarmışlardı ve artık denizaltı gemisinde ana karadan Rus denizaltı kaptanlarına ve tersi şekilde bütün mesajları dinleyebiliyorlardı. Teşekkür olarak Bradley'e Başkan Nixon ile özel bir görüşme verilmiş, Başkan Nixon da onu operasyondaki başarısından dolayı tebrik etmişti. Wallander dışarı çıkıp bahçede oturdu. Soğuk bir rüzgar esmekteydi. Evin yan tarafında korunaklı bir yer bulmuştu. Jussie'yi saldı. O da evin arkasına dalıp gözden kayboldu. Artık kendi kendine sorduğu sorular daha az ve daha netti. O dinleme cihazı nasıl olmuş da bir yolunu bulup İsveç'te bir kayık evin arkasındaki depoya düşmüştü. Bu durumun Håkan ve Louis von Encke ile nasıl bir bağlantısı vardı? Bütün bunlar tahminimden çok daha büyük işler diye düşündü. Kayboluşlarının arkasındaki olayları anlamak için bilgi sahibi olmadığım şeyler var. Yardıma ihtiyacım var. Kısa bir bocalama geçirdikten sonra içeri girip Sten Nordlander'ı aradı. Hatlar her zamanki gibi kötüydü ama biraz çabayla birbirlerini anlayabiliyorlardı. ''Neredesin?'' diye sordu Wallander. ''Gerle'nin hemen dışında, Gerle Buchten'de. Lodos var, hava hafif bulutlu ve gerçekten mükemmel. Sen neredesin?'' ''Evdeyim, buraya gelmen gerekecek. Bir şey buldum, görmen lazım. Uçağa atla.''
''Bu kadar önemli öyle mi?''
''Öyle sanırım. Hoka'nın kaybolmasıyla ilgili.''
''Merak ettiğimi söylemeliyim.''
''Hata yapıyor da olabilirim ama öyle bir şey olursa yarın yeniden teknene dönersin. Biletlerini ben karşılarım.''
''Böyle bir şey gerekmez ama bu geceden önce beni bekleme. Yelkenliyle Gevle'ye yeniden geri dönmek biraz zaman alacak.''
Nordlander tekrar aradığında saat 6'ydı. Arlanda'ya varmıştı ve Stockholm'den Malmö'ye bir saat sonra kalkacak uçağa binecekti. Wallander onu karşılamaya gitmek üzere hazırlandı. Jussie'yi evde bıraktı. Olası mütecavizleri hiç şüphe yok caydırırdı. Uçak zamanında inmişti. Nordlander göründüğünde Wallander gelen yolcular koridorunda bekliyordu. Birlikte Wallander'in evine esrarengiz çelik silindiri incelemeye gittiler. 19. Kısım. Sten Nordlander, Wallander'in getirip mutfak masasına koyduğu silindiri bir görüşte tanımıştı. Daha önce sahicisini hiç görmemişti ama gördüğü çizimler, plan ve resimler onu tanımasına yetmişti. Şaşırdığını gizleme gereği görmedi. Wallander onunla daha fazla kedi fare oyunu oynamasının gerekmediğine karar verdi. Eğer Nordlander yaşarken Håkan'ın en iyi arkadaşı idiyse ve oldu da en kötü ihtimal gerçekleşmişse ölümünden sonra da onun en iyi arkadaşı olmalıydı. Wallander kahve ikram etti ve misafirine silindiri nasıl ele geçirdiğinin tüm hikayesini anlattı. Hiçbir şeyi atlamamıştı. İki adamın birlikte balıkçı teknesi önünde çekilmiş fotoğraflarından başladı. Bolköy'de karanlık depodan dışarı taşıdıkları silindirin ne olduğunu sonunda nasıl anladığıyla bitirdi. ''Ne düşünürsen bilmem'' dedi Wallander sonunda. ''Sence Gevle'den kalkıp gelmene değer miymiş?''
''Kesinlikle değermiş'' dedi Nordlander. ''Ben de en az senin kadar şaşkınım. Bu bir eğitim cephanesi değil. Belki bir bağlantı kurabilirim.''
Saat 11'i geçmişti. Nordlander akşam yemeği önerisini geri çevirerek bir fincan çay ve bisküviyle de idare edebileceğini söyledi. Wallander de kuru erzakları sakladığı yerde bir paket yulaflı bisküvi bulana dek epey aradı. Bisküvilerin çoğu paketin içinde ezilmişti ve tabakta bir kırıntı yığınından farksız duruyorlardı.
''Böyle sohbet etmek güzel ama'' dedi Nordlander. ''Doktorum bana erken yatmamı söylüyor. Alkollü olayım veya olmayayım. Korkarım yarın devam etmek durumundayız. Ama uyumadan önce şu fotoğrafı gördüğün kitaba bir de ben bakayım.''
Ertesi gün hava ılıktı, rüzgar yoktu. Komşu arazinin ucundan aşağı bir şahin süzüldü. Jussie büyülenmiş gibiydi, kıpırdamadan oturuyor, kuşu izliyordu. Wallander saat 5'ten beri ayaktaydı. Sten Nordlander'in ne diyeceğini merak ediyordu.
Saat 7:30'da Nordlander misafir odasından çıktı. Pencereden bahçeye, oradan da ötesindeki manzaraya baktı. Belli ki etkilenmişti.
Skåne'nin dümdüz ve çok cansız bir yer olduğu söylenir dedi. Bu manzara ise bana çok daha fazlasını söylüyor. Sanki denizde meydana gelen bir kabarma gibi ve ötesinde de dalgalar.
Ben de aynı öyle görüyorum dedi Wallander. Sık ve karanlık ormanlar beni hep korkutmuştur. Bu açıklık ise saklanmayı zorlaştırır. Hepimiz ara sıra saklanmak isteriz, hiç şüphesiz. Ama bazı insanlar bunu çok sık yapıyor.
Sen de benimle aynı şekilde mi düşünüyorsun? Yani Håkon ve Louis'in nedenini bilmediğimiz şeyler yüzünden mi saklandıklarını düşünüyorsun?
Kaybolan kişileri aradığında bu her zaman bir olasılık. Kahvaltıdan sonra Nordlander yürüyüşe çıkmayı teklif etti.
Her sabah biraz egzersiz yapmak durumundayım. Sindirim sistemimi ancak bu şekilde harekete geçirebiliyorum.
Jussi ağaçlara doğru şimşek gibi fırlayıp gitmişti. Küçük su birikintilerinde bir köpeğe ilginç gelip koklamak istediği bir şeyler her zaman vardı.
70'lerin başında Rusların askeri açımdan göründükleri gibi güçlü olduklarını ciddi ciddi düşündüğümüz zamanlar olmuştu diye başladı Nordlander. Onların ekim geçit törenlerinin gerçeği gösterdiğini düşünüyorduk ya da öyle görünüyordu. Yüzlerce askeri uzman ekran başında oturmuş, Kremlin önünden geçen ağır silah donanımlı araçların görüntülerini izliyordu ve kendilerine sordukları en önemli soru şuydu: göremediğimiz daha neleri var?
Bunun Soğuk Savaş'ın dorukta olduğu dönem olduğu söylenebilir. Yani büyü bozulup gerçekler meydana çıkmadan önce. Köprü görevi gören bir basamağın kırılmış olduğu bir hendeğin önüne geldiler. Wallander fazla çürümemiş başka bir kalas buldu ve yollarına devam edebilmek için diğerinin yerine koydu.
Büyü bozuldu diye tekrarladı Wallander. Eski iş arkadaşım Rüdberg'de ne zaman bir soruşturmanın baştan sona yanlış gittiği ortaya çıksa bunu söylerdi.
Ama bu sefer Rus savunma gücünün düşündüğümüz kadar güçlü olmadığını biz fark etmiştik. Üstelik ajanlardan, U-2 uçaklarından, hatta günlük televizyon haberlerinden öğrendikleri bütün bilgi kırıntılarını kullanarak görevleri bilmeceyi çözmek olan uzmanların bir yapboz bulmacası yapar gibi yavaş yavaş farkına vardıkları gerçekten çok endişelendirici bir görüştü bu. Rus ordusu her açıdan yıpranmıştı ve etkileyici görünüme sahip olduğu halde içi boş olan bir mermi kovanından başka bir şeye benzemiyordu.
Söylediklerimi yanlış anlama. Aslında ortada son derece gerçek ve güçlü bir nükleer saldırı olasılığı vardı. Ama tıpkı mali sistemlerinde yaşadıkları çöküşün benzerini basiretsiz devlet yönetiminde de yaşıyorlardı. İktidardaki parti soyundukları işe artık inanmıyordu ve savunma güçleri de çözülme halindeydi. Bu durum tabii ki Pentagon ve NATO'daki ve hatta İsveç'teki kodamanları epey düşündürdü. Herkesin gücüne inandığı Rus ayısının aslında saldırgan küçük bir kokarcı olduğu bilgisi ortalığa yayılırsa ne olurdu?
Herhalde kıyamet günü tehdidi azalırdı.
Nordlander bir an önce nedenini söyleme isteğiyle cevap verirken neredeyse sabırsızlanmış gibiydi.
Orduda görev yapanlar tabiatları gereği fazla felsefe yapan tipler değillerdir. Pratik insanlardır. İşini bilen her general veya amiralin içinde aslında iyi bir mühendis zekası yatar. Onlar açısından asıl sorun kıyamet günü değildi. Neydi dersin?
Savunma giderleri mi?
Doğru. Eğer başlıca düşmanları tehdit olmaktan çıkmışsa Batılılar neden teyakkuz halinde olsundu? O kapasitelerde yeni bir düşman hemen bulunmaz. Çin ve bir yere kadar Hindistan bir sonraki alternatifti. Ama Çin askeri anlamda hala işin çok başındaydı ve savaş gücü istendiği anda konuşlandırabileceği sınırsız asker gücünden ibaretti. Bu batı açısından Rusya ile silahlanma yarışında ileri savaş teknolojisinde silahlar geliştirmeye devam etmek için yeterli bir neden değildi. Aslında herkesin bildiği bir şeyi, yani Rus ayısının artık oldukça kötü topalladığını açıklamak bu nedenle uygun değildi. Büyünün bozulmamasına gayret etmek son derece önemliydi.
22. ayrımın sonu. Sayfa 243.